Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Doğu gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Doğu bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Geçen hafta işgal altındaki Filistin'de toprak günü dolayısıyla Filistin milleti geniş çapta protesto eylemi düzenledi. UNRWA'nın Gazze şeridini yeniden inşa etmek amacıyla uluslararası seferberlik çabası, Bahreyn'de insan hakları ihlallerine yönelik uluslararası camianın tepkisi, Suriye'nin Humus eyaletinde tarihi Palmira kentinin IŞİD işgalinden kurtuluşu, Arabistan'ın Yemen'de tarihi eserleri tahrip etmesi, Orta Doğu bölgesinin diğer önemli gelişmeleri. Geçen hafta 30 Mart Toprak Günü işgal altındaki Filistin genelinde saygıyla anıldı. Filistin milleti 1948 ve 1967 yıllarında işgal edilen toprakları birbirinden ayıran ve yeşil hat olarak anılan bölgenin iki tarafında Filistin milleti düzenledikleri protesto eylemleriyle işgalci Siyonistlere karşı dayanışmalarını dünya kamuoyuna gösterdi. Batı Şeria'da Beytul Mukaddes ve Gazze şeridinde yaşayan Filistin halkı, Hayfa ve Yafa ve Celile ve Nasiri kentlerinde yaşayan Filistinli kardeşleriyle birlikte Filistin'in Siyonistlerce işgal edilmesine protesto ederek Filistin'in 70 yıla yakın bir süre işgalini kınadı.
Toprak günü Filistin milleti için simgesel bir gündür ve yaklaşık 40 yıldan beri her yıl bugün de Filistin milleti Siyonist rejimin Filistinlilerin evini yurdunu işgal etmesini ve beşeriyet karşıtı politikalarını protesto ediyor. 40 yıl önce 30 Mart 1976 tarihinde 1948 yılında işgal edilen topraklarda yaşayan Filistin halkı evleri ve arsalarının Celile bölgesini Yahudileştirmek amacıyla Siyonistlerce işgal edilmesini protesto etti. Ancak Siyonistlerin protesto eylemine tepkileri çok sert oldu. Siyonist rejim askerleri tanklar ve zırhlı araçlar eşliğinde bu bölgedeki Filistinli köylere baskın düzenleyerek onlarca Filistinli savunmasız sivili şehit etti. O günden sonra 30 Mart günü Filistin'de Toprak Günü olarak adlandırıldı ve o gün şehit olanların anısına her yıl işgal altındaki Filistin'de anma törenleri ve protesto eylemleri düzenleniyor. Filistin milleti bugün de düzenledikleri eylemlerde eli kanlı rejimin baskıcı ve sultacı politikalarını kınıyor ve katil Siyonistlerden nefretini haykırıyor.
Filistin toprakları işgal edildiği günden beri Siyonistlerin politikası Filistinlilerin evlerini ve arsalarını gasp etmeye ve bu savunmasız masum insanları sürgün etmeye ve işgal edilen topraklarda yerleşke inşa etmeye yönelik olmuştur. Tel Aviv ile başları adım adım izledikleri politikalar ile Filistin halkını ana vatanından sürgün ederek onları bu topraklardan gitmeye zorladı ve yerlerine göç ettirdikleri Siyonistleri yerleştirip çakma ve kimliksiz bir rejim olan İsrail rejimi Filistin'in gasp edilen toprakları üzerinde kurdu. Politika günümüzde de aynı şiddetle devam ediyor ve Filistin milletini zor durumda bırakıyor. Her yıl bugün de yeşil hattın iki tarafında toplanan Filistin halkı, "Biz hala kendi yurdumuzdayız ve köklerimiz hala yaşıyor," slogan atıyor.
Thank you.
Geçen hafta Filistinli mültecilere yardım ve iş bulma ajansı ANROVA, Korsan İsrail'in 2014 yılında Gazze şeridine düzenlediği saldırılardan geriye kalan enkazın yeniden inşa edilmesi için en az 474 milyon dolar para gerektiğini açıkladı. 2014 sonbaharında Gazze şeridini yeniden inşa etme konferansı sırasında Birleşmiş Milletler'e bağlı bu kurum, Gazze'deki hasar tespit çalışmalarından sonra yıkım ve enkazların yeniden inşa edilmesi için 724 milyon dolar bütçe istemişti. Ancak bu kurum o günden beri sadece bu paranın 250 milyon dolar kadarını alabildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ANROVA sözcüsü Adnan Ebu Hasane, kuşatma altında bulunan Gazze şeridinin hala İsrail'in saldırılarından kaynaklanan yıkımı yeniden inşa etmek için uluslararası yardımlara ihtiyaç duyulduğunu, Gazze şeridinin yeniden inşa edilmesine yardım etmeyi kabul eden ülke bu bağlamda mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.
Korsan İsrail 2014'ün yaz aylarında Gazze şeridine dayattığı 51 günlük savaşta 12 bin konutu tamamen yıktı ve 160 bin konutta hasara uğradı. İsrail'in dayattığı bu savaşın ardından 50 ülkenin ve 20 uluslararası kurum ve kuruluşun temsilcileri Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze konferansında eli kanlı rejimin yıktığı bu evlerin yeniden inşa edilmesi için mali yardım sözü verdi. Siyonist rejimin dayattığı 51 günlük savaş 8 Haziran 2014'te başladı ve 26 Ağustos 2014'te sona erdi. Bu savaşta 2000 Filistinli şehit düştü, 11 bin kişi de yaralandı. Ayrıca Gazze'nin altyapı tesisleri tamamen çökertildi. Barbarca gerçekleşen Siyonist rejim saldırılarında 108 bin Filistinli evsiz barksız kaldı, 71 cami tamamen yıkıldı ve 12 mezarlık ve kilisede ciddi hasara uğradı. Uluslararası tahminlere göre bu savaşta Gazze şehri 6 milyar dolar hasar uğradı. Şimdi Gazze kuşatmasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve bölgeye 3 savaş dayatıldığı bir sırada Gazze halkı hala bölgenin yeniden inşa edilmesi için uluslararası yardımları, özellikle de inşaat malzemelerini bekliyor. Ancak katil rejim Gazze şeridine inşaat malzemesi getirilmesine engel oluşturuyor ve bu da Gazze'nin imar sürecini aksatıyor veya bazı durumlarda tamamen durduruyor.
Bahreyn rejiminin baskıcı politikaları sürerken Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Sekreteri Antoine Madlin, halife rejiminin insan haklarını geniş çapta ihlal etmesini eleştirdi. Beyrut'ta Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'nda konuşan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Sekreteri Madlin, halife rejiminin insan hakları ihlallerini kaygı verici niteledi ve bu sürecin durdurulmasını istedi. Madlin, halife rejiminin Bahreyn halkının büyük bir bölümünü en temel haklarından mahrum bıraktığını ve her gün insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti. Madlin ayrıca halife rejiminin kendi halkını güdümlü bir şekilde bastırmasını eleştirdi ve Bahreyn'de insan haklarını ihlal edenlerin yargı önüne çıkarmasını istedi.
Geçen hafta Bahreyn'de bir mahkeme 10 vatandaşı hapis cezasına mahkum etti. Söz konusu 10 Bahreynli vatandaş sözde polis gücüne saldırmak gibi muğlak bir suçlama ile uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Bahreyn savcılığı bu suçlamaları ispat etmeksizin 4 sanığın müebbet hapis ve 6 sanığın da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bahreyn'de halife rejiminin ifade özgürlüğünü kısıtlaması ve baskıcı politikalarının devamında Bahreynli Şii şair Ahmet Acemi tutuklanarak hapse atıldı. Bahreynli genç şair Vaat Milli Demokrat Derneği merkezinde barışçıl protesto eylemlerine destek ve siyasi tutuklularla dayanışmaktadır. Konuşma çerçevesinde bir kaside okumakla suçlanıyor. Değerli dinleyiciler, şimdi Giresun Üniversitesi hocası Profesör Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Valla ben Bahreyn'e baktığımda, Bahreyn olaylarını incelediğimde, orada çoğu olan biten zulmü, Ali Halife'nin zulmünü gördüğümde bir şey hatırlıyorum. Bir iki dakika sayın dinleyicilerimizin zamanını alacağım. 1974'lerde daha da öncesinde Etiyopya'da bir diktatör vardı, Haile Selassie. Tarihe büyük bir diktatör olarak geçmiştir ve hakikaten zulüm, baskı, işkenceler yürüttüğü bir yönetim şeklidir. Nihayetinde o tarihte Menzies Haile Mariam tarafından devrildi. O tarihlerde daha sonra anlaşıldı ki Etiyopya halkı çok büyük açlık, sefalet çekerken ve belki yüz binlerce Etiyopyalı azından ölerken Etiyopya meğerse dünyaya şirin görünmez için dünyaya gıda yardımında bulunuyormuş. Yani ben de yardım edeyim falan diye. Sonradan anlaşıldı ki o tarihlerde insanlar o ülkede açlıktan, susuzluktan ölüyorlardı. Bahreyn olaylarını da izlediğim zaman şimdi hakikaten cesedinde de Suriyeli bir yetkilinin şeyi vardı, bir demeci vardı. Hakikaten komiklik mi yapıyorlar, mizah mı yapıyor Bahreyn? Ya sen kendi ülkende diktatörlük yapıyorsun. İnsanların en basit demokratik hak, talep ve hukuklarını hiçe sayıyorsun. Üstelik ağababan olan Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikler'den asker getiriyorsun. Kendi ülkeni katlediyorsun. Sonra da Suriye'ye asker göndermekten dem vuruyorsun. Ya bu ne derler, bu nasıl bir densizliktir, bu nasıl bir çelişkidir? Ya sen kendi ülkende önce bir bak da insanların en basit talebine cevap ver, sonra Suriye'yi düşün. Bu bağlamda hakikaten ne yazık ki Bahreyn halkının haklı talepleri, demokratik taleplerini için bu kadar yıldır sürdürdükleri mücadele ne yazık ki dünya basına pek yansımıyor. Ama bu onların haklı olduklarını ve davalarını mutlaka başarıyla sonuçlanacağından hiçbir kuşku duymamak.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bahreyn Vaat Milli Demokrat Derneği, Şii şair Acemi'nin tutuklanmasının Bahreyn rejiminin ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmesi ve derneğin barışçıl siyasi faaliyetlerini engellemesi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Bahreyn'de 3000 siyasi tutuklu halife rejiminin zindanlarında yatıyor. Bu insanların çoğu hiçbir haklı gerekçe olmaksızın ve sırf halife rejiminin muhalefet suçundan hapse atılıyor. Bundan önce de Uluslararası Af Örgütü ve diğer birçok insan hakları örgütü halife rejimini insan hakları ihlalleri yüzünden eleştirdi. Bahreyn güvenlik güçleri, Suud rejiminin askerleriyle birlikte 5 yıldır Bahreyn halkının barışçıl protesto eylemlerini en sert biçimde bastırarak uluslararası camianın tepkisini çekiyor.
Geçen hafta ve Suriye ordusunun son aylarda kaydettiği ilerlemelerin ve elde ettiği zaferlerin devamında Suriye ordusu sonunda tarihi Palmira kentini IŞİD'in pençesinden kurtarmayı başardı. Suriye ordusu halk güçlerinin destekleriyle bu kenti kurtardı ve IŞİD teröristlerini temizlemeye başladı. Suriye ordusuna bağlı mühendislik birimleri ise kente yerleştirilen bombaları ve mayınları temizleyerek teröristlerin son mevzilerini de imha etmeyi başardı. Suriye ordusu Palmira kentini kurtarma operasyonunu 7 Mart'ta başlatmıştı. Tekfirci IŞİD terör örgütü içinde birçok tarihi eseri ve binayı barındıran Palmira kentini 2015'in Mayıs ayında işgal etmişti. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
UNESCO tarihi Palmira kentini Dünya Kültürel Mirasları listesine almıştı. UNESCO Palmira kentinin kurtuluşu açıklandıktan sonra Suriye ordusunun bu başarısını olumlu karşıladı ve kentin aslında beşeri medeniyetin simgelerinden biri olduğunu ilan etti. Gerçekte tarihi Palmira kentinin işgali, uluslararası camiayı, mazisi 2000 yıla dayanan kentin kaderi hakkında kaygılandırmıştı. Çöl incisi olarak anılan tarihi Palmira veya Tedmer kenti, dünyanın en önemli tarihi kentlerinden biri sayılıyor. Bu kentte birçok tarihi tapınak ve bina bulunuyor ve çok sayıda hurma ağacı yüzünden aynı anlama gelen Palmira olarak adlandırıldığı ve Arapçası da Tedmer olduğu ifade ediliyor.
Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bir bildiri yayımlayarak Palmira kentinin kurtuluşu Suriye ordusunun terörle mücadelede en etkin ve tek etkin güç olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Suriye ordusunun bu büyük başarısı aslında Palmira kentinin önemli stratejik konumundan da kaynaklanıyor. Bu kent Suriye'nin dört bir yanına uzanan güzergahların kesiştiği noktada yer alıyor. Ayrıca tarihi ve turistik önem arz ediyor ve beşeri medeniyetlerin en eskilerinden birinin izleri de bu kentte bulunuyor. Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında bu zafer tekfirci IŞİD terör örgütünün belini kıran bir zafer olacağını vurguladı.
Öte yandan uzmanlar tekfirci IŞİD terör örgütünün Palmira'daki tarihi eserlere verdiği zararı beşeriyete karşı en büyük cinayet niteliyor. UNESCO yetkililerinden Maria Bohmer, IŞİD'in bu cinayetini insanların kültürel hafızasını yok etmeye yönelik bir savaş stratejisi nitelemişti. Tarihi Palmira kenti Humus eyaletinde ve Şam'dan 210 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a yazdığı mektupta Palmira'nın kurtuluşunun teröre karşı uluslararası mücadeleyi hızlandırmak için en iyi fırsat niteledi.
Arabistan rejiminin son bir yılda Yemen topraklarına düzenlediği barbarca saldırılar Yemen halkını katliam etmenin yanında bu ülkenin tarihi binalarına da telafisi mümkün olmayan zararlara yol açtı. Son bir yılda mazisi milattan önceki yıllara dayanan Sana, Sade tarihi kaleleri ve Marib Barajı ve diğer birçok tarihi kalesi ve müzeleri Arabistan ve müttefiklerinin savaş uçakları tarafından bombardıman edildi. Yemen'in tarihi eserlerini ve kültürel mirasını koruma kurumu başkan yardımcısı Cihav, yıkılan eserlerin onlarca yüzyıl öncesine ait olduğunu belirterek Yemen genelinde tarihi eserlerin yıkım faciasının tüm boyutları henüz aydınlanmadığını belirtti. Söz konusu kurumun belirttiğine göre son bir yılda Suud savaş uçaklarının kör bombardımanlarında Yemen'de Arap ve İslam dünyasının mimari mirası olan birçok tarihi bina yerle bir edildi.
Yemen Hukuk ve Kalkınma Merkezi ise geçenlerde yayımladığı raporunda Arabistan'ın hava akınlarında 67 tarihi eser ve 142 turistik merkezin yerle bir edildiğini, bunun da uluslararası anlaşmalara ve savaş sırasında tarihi eserlerin korunması ve sivil bölgelerin vurulmaması ile ilgili konvansiyonlara aykırı olduğunu belirtti. Öte yandan Yemen'in Ensarullah Hareketi sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Yemen krizinden çıkış ve Arabistan saldırılarına son vermenin tek yolunun Suud rejimine karşı birlik olmak ve milli vahdet hükümetini kurmak olduğunu açıkladı. Abdüsselam, Yemen krizinin çözümünün güç paylaşımı olmadığını, bu krizi çözmek için müzakerelere yeniden başlanması ve milli vahdet hükümetinin kurulması gerektiğini vurguladı.
Bilindiği üzere Suud rejimi bölgede bazı Arap rejimi şimdileri de yanına alarak 26 Mart 2015'ten sonra Yemen topraklarına geniş çapta saldırmaya başladı. Arabistan bu saldırılarla Yemen'in istifa eden Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidarın başına geçirmeye çalışıyor. Ancak bu saldırılarda şimdiye kadar aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu binlerce Yemenli sivil hayatını kaybetti. On binlerce Yemenli de evsiz baksız kaldı.
Arap yazar Abdülbari Atvan, Arabistan'ın Yemen'de savaş çığırtkanlığı hakkında kaleme aldığı makalesinde Suud rejiminin başlattığı kesin fırtına operasyonunun bir yıl sonra tek getirisinin Riyad'ın hezimeti ve Yemen milletinin Arabistan'dan nefreti olduğunu belirtti. Bu arada Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları aralıksız sürerken bu savaşı sonlandırmak amacıyla 17 Nisan'da Kuveyt ev sahipliğinde barış müzakereleri başlayacağı açıklandı. Arabistan'ın Yemen milletine dayattığı savaşta şimdiye kadar 30 bin Yemenli vatandaş hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ülkenin altyapısı ise tamamen çöktü ve Yemen insani facia eşiğine geldi.
Değerli dinleyiciler, Orta Doğu gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin. Hoşça kalın.